Ayrım 2. Sayfa 11. Konu başlığı 3 akım. Memleketimizde 3 fikir akımı vardır. Bu akımların tarihi araştırılırsa görülür ki, fikir adamlarımızın başlangıçta çağdaşlaşmak lüzumunu hissetmişlerdir. 3. Sultan Selim devrinde başlayan bu eğilimi inkılaptan, dipnot 1, sonra İslamlaşmak emeli katıldı. Son zamanlarda ortaya bir de Türkleşmek akımı çıktı. Dipnot 1. 10 Temmuz 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet. Okuyacağım bölümün altı çizilidir. Çağdaşlaşmak fikri, fikir adamlarınca asli bir inanç hükmünde olduğu için belli bir yayın organı yoktur. Her dergi, her gazete bu fikrin az çok savunucusudur. İslamlaşmak fikrinin yayıcısı, Sırat-ı Mustakim, Sebulur Reşat, Türkleşme fikrinin yayıcısı Türk Yurdu dergileridir. Dikkat olununca bu üç akımın da hakiki ihtiyaçlardan doğmuş olduğu görülür. Tarde, milliyet fikrinin gazeteyle başladığını iddia ediyor ve şu şekilde açıklıyor. Gazete aynı dille konuşan insanları halk halinde toplayarak onlara ortak bir vicdan verir. Gazete, şuursuz ve iradesiz olarak yaptığı bu tesirden başka, sırf sürümünü temin maksadıyla okuyucularının övünme ve milli şeref hislerini okşamaya, netice olarak milli gelenekleri, milli övünmeleri hatırlatacak sözleri yazmaya mecburdur. Milliyet duygusu bir kavimde uyandıktan sonra çevredeki kavimlere de kolayca yayılır. Çünkü milliyet duygusu uyanır uyanmaz sahiplerinde yardımlaşma, fedakarlık, savaşma hislerini artırarak ahlakta, dilde, edebiyatta, iktisatta ve siyasette yükselmelere sebep olur. Altı çizili bölüm sona erdi. Bu hale imrenen komşu kavimlerde de, halk dilinde yazan gazetelerde varsa, milliyet fikrinin derhal yayılması gayet tabii bir hadise olur. Milliyet mefkûresi, parantez içinde ülkü, önce Müslüman olmayanlarda, sonra Arnavut ve Araplarda, en sonunda Türklerde görüldü. Türklerin en sona kalması sebepsiz değildir. Osmanlı Devleti'ni Türkler kurmuşlardı. Devlet, yaşayacağımız zamanda var olan bir millet. Parantez içinde Nation de Fate. Milliyet ülküsü ise istek halinde kalan bir milletin. Parantez içinde Nation de Volonta. Kökü demektir. Türkler ilkin sezgiye dayanan bir ihtiyata uyarak bir ülke için var olanı tehlikeye düşürmekten çekinmişlerdi. Bunun için Türk fikir adamları Türklük yok, Osmanlılık var diyorlardı. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir ve paragraf yıldızlıdır. Çağdaşlaşmak akımına uyanlar, Tanzimat fikirlerini yaydıkları sırada çeşitli unsurlardan ve mezheplerden meydana gelmiş, yaşayan bir milletten istenilen bir millet yapmak mümkün olduğuna inanmışlar, bu düşünceyle tarihi bir manası olan eski Osmanlı tabirine milli renklerden bütünüyle soyulmuş olan yeni bir mana yapıştırmışlardı. Çok acıklı tecrübeler gösterdi ki Osmanlı tabirindeki yeni manayı Tanzimatçı Türklerden başka kabul eden yoktu. Bu yeni mananın getirdiği sonuçlar yalnız faydasız olmakta kalmıyordu, devletle unsurlar ve bilhassa Türkler hakkında gayet zararlı neticeler veriyordu. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Dünyanın doğusu da batısı da bize açık bir şekilde gösteriyor ki bu yüzyıl milliyet yüzyılıdır. Bu yüzyılın vicdanları üzerinde en etkili kuvvet milliyet ülküsüdür. Toplumsal vicdanların idaresiyle sorumlu olan bir devlet bu önemli toplumsal sebebi yok kabul ederse vazifesini yapamaz. Devlet adamlarında, parti mensuplarında bu his bulunmazsa Osmanlılığı meydana getiren cemaat ve kavimleri psikolojik bir şekilde idare etmek mümkün olamaz. 4 yıllık bir tecrübe bize gösterdi ki sırf unsurların anlaşması maksadıyla ben Türk değilim, Osmanlıyım diyen Türkler unsurların ne yolda bir uyuşmaya razı olabileceklerini nihayet çok acı bir şekilde anladılar. Milliyet hissinin hakim olduğu bir memleketi ancak milliyet zevkini ruhunda duyanlar idare edebilirler. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Türklerin milliyet ülküsünden kaçınması devlet için zararlı ve unsurlar için usandırıcı olduğu gibi Türklüğün kendi varlığı için de öldürücüydü. Türkler milliyeti yaşayan bir millet olan devletle bir manada kabul ettikleri için içtimai ve iktisadi varlıklarının soysuzlaşmakta olduğunu bilmiyorlardı. Altı çizili bölüm sona erdi. İktisadi ve içtimai hakimiyetler başka unsurlara geçtiği sırada Türk bir şey kaybettiğini anlayamıyordu. Çünkü onun nazarında yalnız Osmanlı milletini meydana getiren sınıflar vardı. Kendisinin bazı sınıflardan, tırnak içinde, isterse bu sınıflar zamanımızda en mühim tabakaları meydana getirsin, tırnak kapandı, çıkarılmasına hiç ehemmiyet vermiyordu. Memlekette iktisadi ve fenni sınıfların varlığını yeterli görerek, kendisinin bunların dışında kalmasında bir zarar göremiyordu. İşte bu gidişle Anadolu'da bile halk yahut ahali şeklinde bir Türklük kalmadı. Türkler, memur ve rençber sınıflarına toplandılar. Memurlar da bir çeşit zihni rençberler demek olduğu için Türklük toplumsal manasıyla rençberlik demek oldu. Çiftçi ve çoban hayatın yaratıcı kuvvetinden faydalanarak yaşadıkları için kendisi yaratıcı olan bir işleyici değildirler. Koyunlar hayatın kendisinde var olan kuvvetle çoğalır, ekinler tohumların içinde saklı olan çoğalma kabiliyetiyle çimlenir. Memurlarınsa üretimle alakaları yoktur. Halbuki zihni melekelerin irade ve seciyenin meydana çıkması ve olgunlaşması, sanayi, imalat gibi çalışmaya dayanan meşgalelerle, ticaret ve serbest meslekler gibi sözle yapılan sanatlarla olur. Bundan dolayıdır ki, köylü ve memur sınıflarına sıkışan bir kavimden teşkilat yapmak imkanı kalmaz. Hükümet idaresindeki beceriksizliğimiz, Balkan mağlubiyetlerine sebep olan askerin sevki ve malzeme ihtiyacını giderme hususlarındaki güçsüzlüğümüz bu sebepten ileri gelmişti. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Memleketimizde kuvvetli bir hükümet kuramaması, Türklerin iktisadi sınıflardan mahrum olması yüzündendir. Hangi millette hükümet iktisadi sınıflara dayanırsa, orada hükümet gayet kuvvetli olur. Çünkü tüccar, sanatkar, iş adamı sırf kendi faydası için hükümetin kuvvetli olmasını ister. Hangi memlekette hükümet memurlar sınıfına dayanırsa, orada hükümet daima zayıftır. Çünkü işinden çıkarılmış memurlar iş başına geçmek, iş başındaki memurlarsa daha yüksek bir mevkiye yükselmek için daima mevcut hükümeti düşürmeye çalışırlar. Milli ülküden mahrum olma, Türkleri milli iktisadiyattan mahrum ettiği gibi dilin sadeleşmesini, güzel sanatlarda milli üslupların meydana gelmesine de engel oldu. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Bunlardan başka, milli bir ülkü olmadığı için şimdiye kadar Türk ahlakı da ferdi ve yüce bir şekilde kaldı, dayanışma, milli şeref ve fedakarlık hisleri aile, köy ve kasaba mühitlerini aşamadı. Ümmet ülküsü çok geniş, aile ülküsü çok dar olduğu için Türk ruhu, fedakarlık ve feragat hislerine dayanak olacak canlı ve çok şiddetli ahlaki bir ruhlu yaşayışa yabancı kaldı. İktisadi, dini ve siyasi müesseselerimizin dağılıp çözülmesi bunun neticeleridir. Türklük akımı Osmanlı'nın rakibi olmak şöyle dursun, hakikatte en kuvvetli yardımcısıdır. Yalnız her yeni ceryanın olduğu gibi, bu mesleğinde bir kısım gençlerden meydana gelmiş aşırıları vardır ki, yanlış yorumlara sebep oluyorlar. Türklük, kozmopolitliğe karşı İslamiyet ve Osmanlılığın hakiki dayanağıdır. Tart, beynelmilellik, parantez içinde kozmopolitlik duygusunun da kitaptan doğduğunu söylüyor. Gazete, halkın duygularına hitap ettiği için konuşma dilinin canlı kelimelerini kullanır. Kitap, alimlerin ve ilmi öğrenenlerin soyut fikirlerine hitap eder. Bunun için konuşma dilindeki kelimelerden çok ilmi tabirlere muhtaçtır. Terimlerin halk dilindeki kelimelerden yapılmaması genel bir kuraldır. Çünkü kelimeler tabii ve yaşayan canlı mevcutlardır. Terimlerse yapma ve cansız varlıklardır. Halkın dilinin tabii kelimeleri canlı ve hissi manalara sahip olduğu için yapma ve mücerret manaları kabul edemez. Bundan dolayıdır ki her kavim terimlerini dini kitabının yazılmış olduğu dilden alır. Avrupa milletleri İncil-i Şerif'i Yunan dilinde yazılmış olarak buldukları için terimlerini Yunanca'dan almışlardı. Sonradan Hristiyanlık noktasından Latin dili Yunanca'ya yardım ettiği için Germen ve Slav milletlerine Latince'den de birçok ilim kelimeleri geçti. Okuyacağım bölümün altı çizilidir. İslam kavimleri terimlerini Arapçadan, biraz da Farsçadan aldılar. Bugün bile asrın bütün ilimlerini dilimize aktarırken Yunanca ve Latince terimler yerine Arapça ve Acemce terimler yapıyoruz. Altı çizili bölüm sona erdi. Bir millette önce din kitapları yazılır. Sonra ahlak, hukuk, edebiyat, ilim, felsefe gibi bilgi şubeleri dinden ayrılarak kuruluşunu tamamladıkça bunlara ait kitaplar da yazılmaya başlar. O halde gazete halkın içtimai ve milli hislerini günlük ve hissi renklerle renkli olarak resimlendirdiği için nasıl milliyet ülküsünü doğuruyorsa, kitap da dinin ve dinden çıkmış olan diğer bilim ve bilgilerin yani medeniyetin esaslarını, kural ve yasalarını soyut ve kesin bir ifadeyle yazarak milletlerin arasında ortak olan hayatı yani beynelmilerlik, milletler arası hayat ruhunu meydana getirir. İlk vakitlerde beynelmilerlik duygusunun bütün insanlarda var olduğunu zannetmek doğru değildir. Mesela Orta Çağ'da Avrupa'da bir beynelmilerlik duygusu vardı. Fakat bu duyguyu incelersek Avrupa'daki milletler arası şefkat ve dostluğun Hristiyan milletler için geçerli olduğunu, milletler arası hukukunda Hristiyan devletlerin emniyetlerinin emrinde bulunduğunu görürüz. Balkan Muharebesi, Avrupa vicdanının bugün bile Hristiyanlık vicdanından başka bir şey olmadığını gösterdi. Türklerin de vicdanları incelenirse görülür ki, bir Türk kızını bir Arap'la, bir Arnavut'la evlendirebilir. Fakat asla bir Finlandiyalı'yla, bir Hristiyan Macar'la evlendiremez. Bir Budist Moğol'un, bir Şamani Tunguz'un kızını da İslam yapmadan alamaz. Trabluskarp, Balkan Muharebeleri sırasında Türklerin felaketlerine ortak olanlar Macarlar, Moğollar, Mançurlar olmadı. Aksine Çin'in, Hind'in, Cava'nın, Sudan'ın ismini bilmediğimiz Müslüman kavimleri matemimize ortak oldular. Manevi yardımlarını esirgemediler. Bundan dolayıdır ki Türk dilce, parantez içinde Ural ve Altay şubesinden olmamakla birlikte kendilerini İslam milletinden sayarlar. Beşeriyata, parantez içinde antropoloji, göre aynı vücut yapısı tipine mensup olan fertler bir ırksa, içtimaiyata, parantez içinde sosyoloji, göre de bir medeniyete bağlı olan milletler bir milletler arası topluluktur. Parantez içinde beynelmilerlik. Türk dili de Türk kavmi gibi İslam medeniyetine girdikten sonra harfler ve ilmi tabirler bakımından İslami bir şekil aldı. O halde beynelmilerlik ruhunu meydana getiren sebep kitap ve dolayısıyla medeniyettir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Bundan dolayı Türklükle İslamlık, biri milliyet, diğeri beynelmilerlik durumlarında oldukları için aralarında asla çatışma yoktur. Türk fikir adamları, Türklüğü inkar ederek dinler arası bir Osmanlılık hayal ettikleri zaman İslamlaşmak ihtiyacını duymuyorlardı. Halbuki Türkleşmek fikri doğar doğmaz İslamlaşmak ihtiyacı da duyulmaya başladı. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Bununla beraber Milliyet gazeteden ve beynelmilellik kitaptan doğduğu gibi çağdaşlık da aletten doğar. Bir zamanın çağdaşları, o zamanda fen bakımından en yüksek olan milletlerin yaptıkları ve kullandıkları bütün aletleri yapan ve kullanabilenlerdir. Bugün bizim için çağdaşlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlılar, otomobiller, uçaklar yapıp kullanabilmek demektir. Çağdaşlaşmak, şekilce ve yaşayışça Avrupalılara benzemek değildir. Ne zaman bilgiyi ve sanayi malzemelerini aktarmak ve satın almak için Avrupalılara muhtaç olmaz hale geldiğimizi görürsek, o zaman çağdaşlaşmış olduğumuzu anlarız. Türkleşmek, İslamlaşmak ülkeleri arasında bir zıtlık olmadığı gibi, bunlarla çağdaşlaşmak ihtiyacı arasında bir çatışma yoktur. Çağa uyma ihtiyacı bize, Avrupa'dan yalnız ilmi ve teknik aletlerle fenlerin alınmasını emrediyor. Avrupa'da dinden ve milliyetten doğan, bundan dolayı bizde de bu kaynaklardan aranması gereken bir takım manevi ihtiyaçlarımız vardır ki, aletler ve fenler gibi bunların da batıdan alınması gerekmez. O halde her birinin nüfus dairelerini belirterek bu üç gayenin üçünü de kabul etmeliyiz. Daha doğrusu bunların bir ihtiyacın üç ayrı noktadan görülmüş kısımları olduğunu anlayarak çağdaş bir İslam Türklüğü meydana getirmeliyiz. Bununla beraber bir süreden beri çağa uygun aletlerle fenlerin gelişmesinden doğan çağdaş medeniyet, müsbet ilimlere dayanan yeni bir beynelmilellik meydana getirmektedir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Gittikçe dine dayanan beynelmilellikler yerine ilme dayanan gerçek bir beynelmilellik yerleşmektedir. Bir taraftan Japonya'nın, diğer taraftan Türkiye'nin Avrupa milletleri arasına girmesi, Avrupa beynelmilelliğini ileride göstereceğimiz şekilde, parantez içinde din dışı, bir esas verdiğinden gittikçe beynelmilellik dairesiyle ümmet dairesi de birbirinden ayrılmaktadır. Altı çizili bölüm sona erdi. Yani bugün Türk milleti Ural Altay ailesine, İslam ümmetine, Avrupa beynelmilelliğine mensup bir cemiyetten ibarettir. Konu başlığı: Dil. Cismin uzunluğu, genişliği, derinliği olduğu gibi toplumsal vicdanında üç boyutu var. Milliyetçilik, ümmetçilik, çağdaşçılık. Bu teklifin ne derece doğru olduğunu önce toplumsal vicdanın aksettiği aynalardan biri olan dilde arayacağım. Dilimiz 50-60 seneden beri genişlemek yolunu tutmuştur. Çağın ışıkları ülkemize girdikçe gözümüz yeni aletler, zihnimiz yeni kavramlar görmekte devam ediyor. Bunlar isimsiz kalamayacağı için her gün birçok yeni kelimelerle dilimiz zenginleşiyor. Çağın temsilcisi olan milletlerin gazetelerinden, kitaplarından tercümeler yapıyoruz. Bu suretle irfanımızda mevcut olmayan birçok yeni manalar, kelime hazinemizden yeni kelimelerin yapılmasını istiyor. Dilimiz gelişmiş dillerle karşılaştıkça sanki kelime kelime olacak şekilde onların taklidini yapıyor. Bazen hurdebin, parantez içinde mikroskop, dürbin, parantez içinde teleskop, şaheser, parantez içinde çift doğur, mefküre, parantez içinde ideal, kelimelerinde olduğu gibi kelimenin yapısına uygun taklitler yapıyor. Bazı kere de tayyare, parantez içinde aeroplan, tekamül, parantez içinde evolution, meşrutiyet, parantez içinde constitution, bediiyat, parantez içinde estetik tabirlerinde olduğu gibi manevi taklitler üretiyor. Dilimizin bu görülen yönelimi bize şunu gösteriyor. Bir zaman gelecek ki Türkçemiz Fransız, İngiliz, Alman dillerindeki bütün kelimelerin karşılıklarına sahip olacaktır. Söylenilmiş söz, şahsa ait sözün ifadesi olduğuna göre çağın kavramlardan meydana gelen manevi bir dili vardır ki her dil ona uymak mecburiyetindedir. O halde Türkçe ne zaman bu ihtiyacı karşılarsa o vakit çağdaşlaşmış, çağa uyma yoluyla yapacağı genişlemeyi tamamlamış sayılabilir. Okuyacağım bölümün altı çizilidir. Dilimize gelen kelimeler 3 çeşittir. 1. Yabancı dillere ait kelimeler. 2. Arapça ve Acemceden yapılan yahut alınıp kabul edilen kelimeler. 3. Türkçeden yeni yapılan yahut Türkçeleştirilen kelimeler. 6 çizili bölüm sona erdi. 1. çeşit kelimeler dilimize kaçak yolla giriyor. Dilimizin ifade güzelliği bu kelimeleri dilden atarak yerlerini terimseler, Arapça yahut Farsçadan, konuşma dilinden kelimelerseler, Türkçeden karşılıklar buluyor. Okuyacağım bölümün altı çizilidir. Terimlerin karşılıklarını Arapça yahut Farsçadan yaparak yabancı kelimeleri kabul etmemek kabiliyeti Türkçeye has değildir. Bütün İslam dilleri bu karakterde ortaktır. Altı çizili bölüm sona erdi. Dini tabirlerde ve dinden türeyen diğer ilimlere ait terimlerde esasen birleşen bu diller, bu birliği yeni terimlerle de muhafaza etmek zorundadır. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Çünkü mesela Rusya'daki Türkler terimlerini Rusçadan, Çin'deki Türkler Çince'den, biz Fransızcadan alacak olursak Türkçelerimiz birbirinden uzaklaşır. Halbuki Arapça ve Farsçadan yahut Türkçeden alırsak tersine birbirine yakınlaşır. Hristiyan ümmetinin terimleri Yunanca ve Latince'den alınmıştır. İslam dilleri bu terimleri aynen almakla aynı zamanda kendi ümmetliğini kaybetmekten korkuyor. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Bununla birlikte İslam dilleri, terimleri Arapça yahut Farsçadan almakla ümmet birliğine ait vazifelerini yerine getirmiş olmaz. Bu terimler her dilde başka köklerden yapılırsa istenilen birlik elde edilmeyeceği için dilin ümmetçiliği eksik kalır. Bundan dolayıdır ki diğer İslam dillerinin kabul etmiş olduğu yahut kabul edeceği kelimeleri arayıp bulmak suretiyle terim yapmamız gerekir. Bu maksadı elde etmek için İslam ümmetine bağlı her dilde terim yapmakla uğraşan cemiyetler kurulmalı, bu cemiyetler belli zamanlarda terim kongreleri suretinde toplanmalıdır. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. İslam dillerinin bütün terimleri bu kongreler yoluyla beraberce belirtildikten sonra artık dilimize ümmet yolundan gelecek genişlemesini tamamlamış, yani İslamlaşmış gözüyle bakabiliriz. Dilimiz İslam ümmetinin genel dili olan bir terimler sözlüğüne sahip olduktan sonra Arapça ve Farsçadan da sakınmak zorundadır. Çünkü Türkçe'ye giren Arapça, Farsça kelimeler terimlerle sınırlanmış değildir. Birçok lüzumsuz Arapça, Farsça konuşma dili kelimeleri de dilimize girmiştir. Hatta bu iki dilin Türkçe'ye etkisi yalnız kelimeler vermekten de ibaret değildir. Arapça, Farsça tamlamalar, edatlar da Türkçe'ye girmiş, Türk dil bilgisini bu iki dilin kurallarıyla bir karışım haline getirmiştir. Dilimizi mana bakımından çağdaşlaştırmak, terimler bakımından İslamlaştırmak gerektiği gibi dil bilgisi, imla hususlarında Türkleştirmek lazımdır. Türkçe'de terimlerin dışındaki bütün kelimeler mümkünse Türkçe olmalı yahut Türkçeleşmiş bulunmalı. Arapça, Acemce tamlamalar, çokluklar, edatlar, çekilmiş fiiller şekilleri dilimizden çıkarılmalı. Şurayı cedide diyeceğimize yeni şairler, edebiyatı Türkiye diyeceğimize Türk edebiyatı, tabiyet yerine tabilik, serbesti yerine serbestlik, muciz bir muharrir yerine icazcı bir muharrir, muciz bir ifade yerine icazlı bir ifade demeliyiz. Bununla birlikte Türkçeleştirmeyi sadece konuşma dili kelimelerine uygulamak da doğru değildir. Mümkünse bütün terimleri de Türkçe kelimelerden yapmak daha iyidir. Fakat imkan olmazsa terimlerimizin Fransızca yahut Rusça olacağına Arapça ve Acemce olması daha hayırlıdır. Herhalde bütün Müslümanlar arasında olmasa bile bütün Türkler arasında konuşma dili kelimeleri gibi terimlerin de ortak olması, yani bütün Türklerin ortak bir edebiyat ve ilim diline sahip olması çok gereklidir. O halde dilimize Türkçeleştirirken ağır ağır bütün soydaşlarımızın anlayacağı genel bir Türkçeye doğru gitmek gerektiğini de unutmamalıyız. Fikrimizin özünü ortaya koyalım. Yeni kavramlar çağın, terimler ümmetin, konuşma dili kelimeleri milletin konuşmasıdır. Altı çizili bölüm sona erdi. Türkçe içtimai vicdanımızın bu üç safhasına bütünüyle uygun hassas bir ayna olmadıkça kuruluşunu tamamlamış ve mükemmelleşmiş bir dil sayılamaz. Nation de Fait. NATIONDEFAIT. Nation de Valonta. NATIONDEVALONTA. Çift de Ur. CHEFDOEVRE. Avroplan. AEROPLAN. Evolution. EVOLUTION. Constatation. CONSTATION.